Ayrım 65, sayfa 615. Yatık güvertesine çıktığında telefonlarıyla fotoğraf çeken iki polisi ittirip geçti. Bir hamlede geri döndü. Birinin elindeki telefonu çekip fırlattı. Gemiden atılan telefonuna koştu polis. Sinirlendi ama hesabını soramayacağı belliydi. Çünkü zaten deliliğiyle ünlü Göksel iyice delirmiş gibiydi. Nefes nefese dikilmiş bakıyordu. Gördüğü şeyin gerçekliğinden mahvolmuştu. Bir heykel gibi oturduğu yerde uzaklara dikmişti gözlerini ada. Kıpırtısız vücudunda artık dolaşmayan kanın mor beyazlığında duruyordu. Güneşin doğuşunu kucaklayan güvertenin o koltuğunda. Kollarını kenetlediği kemanı belli ki elinde anlamamıştı. Ölümle sertleşen bedeni kemana yapışmıştı. Burnundan ince bir çizgi şeklinde akan kan çenesinden hala damlamaktaydı. Nefes nefese dikildiği yerde adaya bakmaya devam etti Göksel. Baktığı şeyin gerçekliğine hayır dercesine salladı kafasıyla itiraz ederek. Ama gerçekti. Hala nefes nefeseydi. Tuttu adayı omuzlarından. Ada! Ada! Diye sallamaya başladı. Polisler hemen atılıp dokunulması yasak olan cesetten onu zorla uzaklaştırdı. Birkaç polis tarafından çekiştirilerek adadan uzaklaştırılırken onun kemanına sarılmış donuk, sert bedenini yavaşça yana çevrilmesini izledi Göksel ve kendini tutan 3 belki de 5 polisi bir hamlede fırlattı. Bedenini kurtararak kendine uzanan bir kolu çekip karşıdaki kapıya çarptı. Diğerleri hemen kaçıştı. Gözünden yaşamsızlığın sessizliğinde süzülen yaşları sildi. Adım adım adaya yaklaştı. Onu devrildiği yerden özeline kaldırdı. Vücudu sertti. Açık gözlerinde hayat tamamen gitmişti. Ama yine de Göksel elini onun omzundan çekemedi. Yüzüne düşen bir tutam saçı yavaşça geriye attı. Doğruldu. Kendisi şok olmuş ifadelerle bakan polislere dönüp ölümden sızan bir tek sesle sordu. Bunu ona kim yaptı? Cevap gelmedi. Polislerden biri karşılarında dikilen dehşet içindeki Göksel'e cevap verirken kendisi dedi. Gösteri sonrası hapsolduğu dipten çıkmak için son bir umutla gelmişti bu tersaneye ada. Ama kokain bulamamıştı. Sadece esrar ve eroin vardı. Saçmalama demişti adam. Eroin varken o boka bir sürü para mı veriyorsun? Bak bu da burundan çekilir. Kafası da çok iyidir. 22. bölüm 1. Can Manay. Rüzgar hafifçe yüzünü okşadığında yanağında hissettiği esintiyle uyandı Can. Burun kanatlarını genişleten derin bir nefes alırken açtı gözlerini dünyaya. Pamuktan dokunmuştu organik perdeleri okşarcasına. Ormanın havasına taşıyan esintisi aralık bıraktırılan pencereden girmişti içeriye. Yatakta yalnızdı. Hemen doğruldu. Odada kimse yoktu. Çevikle kalktı ayağa. Pencereyi biraz daha aradı. Perdeyi çekti. Ormanın havasını tamamen içeriye aldı. Vadide doğan güneş sanki saati fısıldar gibiydi. Hemen yatağın başına gitti. Çalmadan durdurdu. En ilkel teknolojiden kurularak çalışan ama manyetik alan oluşturmayan saati 8 olmak üzereydi. Koridora doğru ilerlerken müziğini açmayı düşündü. Ama gerek kalmadı. Uzun süredir hayatında yapsam ne iyi olur dediği bir şeyler doğallıkla yapılmaktaydı. Fonda Petit Flore çalmaya başladığında Can artık salondaydı. Sokak kapısı açıktı. İlerleyip uzaktan dışarıya baktı. Beyaz geceliği içinde hayatının huzuru, bedeninde taşıdığı en değerlisiyle doğruyu uğurlamaktaydı. Bilge'nin doğruyu Ali'ye teslim etmesini bekledi. Kendisini her gördüğünde bu çocuğun Bilge'ye dönüp sürekli eve gidelim demesi artık yetmişti. Zaten evde değil miydi? Bilge bahçeden geldiğinde kollarına aldı onu. Bedenine yerleşmiş o lavantanın papatyalarla birleştiği taptaze huzuru içine çekti. Hayatla dolan göbeğinin gerginliğini, dolgunlaşan göğüslerinin yumuşaklığını hissetti. Doğuma 5 hafta kalmıştı. Bu sefer her şeyi doğru yapacaktı. "Hadi duşunu al," dedi Bilge. "Gitmek istediğine emin misin?" derken Can'ın dudaklarından boynunu kurtarıp ona baktı. Can kafasını tekrar Bilge'nin koynuna sokmaya çalışırken "hem de çok," dedi ve kurtulmak isteyen Bilge'yi kendine çekip bir aslan gibi "gel buraya," diye fırladı. Bilge kollarından sıyrıldı. "Doğru veririm şimdi, uğraşma benimle," derken keyifliydi. Giyinme odasına giderken de "eşyalarımız hazır, onda çıkacağız," diye ekledi. Can pijamasının üstünü çıkarıp banyoya ilerlerken 8 dakikada kapıdayım," dedi. Pijamasının altını da çıkartıp soyunma odasından kapısından Bilge'ye hınzırca gülümsedi. Bilge, "geri kalan 97 dakikada kapıda bekleyeceksin yani," diye seslendi. Dalga geçerek ardından "anneyim ben, önümde böyle çıplak gezme," diye çattı kaşlarına. Bilge dokundurmuyordu hiç kendine, uyurken sarılmak dışında. Başta bu duruma karşı çıksa da aslında Bilge'nin bu halinde huzur bulmuştu. Önceliklerini bilen bir kadından daha iyi bir anne ve rahminde çocuk taşıyan bir kadının kendini elletmemesinden daha saygı duyulacak bir durum yoktu. Çocuğunun önceliğiydi asıl olan. Annesinin kendisine hiç vermediği bu önceliği Bilge'nin kızına veriyor olması huzurdu. Kendi cinselliğini yaşamak isterken yavrularını kurban eden annelerle doluydu dünya. Kadınları, kadınlıkları uğruna yavrularından vazgeçerlerken asıl kadınlığın yavrusunun ölümüne sebep çıkmak olduğunu unutanlar lanetlenmişlerdi. Yavrusunu geride bırakıp vajinasını doldurma peşine koşan hiçbir kadının mutlu olduğunu görmemişti Can. Hepsinin sonu lanetti. Aynı annesi gibi. Banyonun penceresinden vadiyi seyrederken duşunu yaptı. Bir ara mastürbasyon yapmak geçti aklından. Gözü askıları küçük balerinden olan askılığa karmıştı. Ama vazgeçti. Bakışını yine vadiye çevirdi. 2. Özge Egeli. Özge Egeli'ydi artık. Özge gitmişti. Her hitapta soyadının adına yapıştırılmış bu hali hayatını mahremiyetinden sıyırmıştı. Saatlerdir oturuyordu bu yatağın ayak ucunda. Kafası öyle karışıktı ki uyku çok uzaklarda kalmıştı. Kalktı, üstüne sivit tişörtünü geçirdi, ayağına spor ayakkabılarını giydi. Gri pijaması zaten eşortman gibiydi, onu değiştirmeyecekti. Çıktı misafir evinden. Buradan her çıktığında bir zamanlar Sadık Murat Kolhan'a ait olan evi görmek hayatla yüzleşmek gibiydi. İnşaatı bitmek üzere olan evde işçiler işlerine erkenden başlamışlardı. Okula çeviriyorlardı burayı. Kurdukları derneğin okulu olacaktı. Sadık'tan kalan bu anı sahip olmak için değerlerini feda etmeye hazır olanların bir gün her şeyi feda etmek zorunda kalacaklarının anıtıydı. Kimse anlayamazdı Özge'nin buradan gitmek için hissettiği sabırsızlığı. Herkes doğanın baharından cennet bir yapı görürken Özge fakirlik görüyordu bu evde. Evin bu kadar lüks, konforlu ve güzel olabilmesi için fakirleşmek, çirkinleşmek, yaşamlarını rahatsız sürdürmek zorunda bırakılmışların hissi vardı evin her köşesinde. Tapusunu eline aldığında buraya ait olduğunu anlamamıştı. Geniş balkonunda durup manzaraya baktığı o ilk günü hatırlamış. Bu eve sahip olduğuna, yıktırdığı o ilk duvarı yıkılana kadar inanmamıştı. Sanki birileri köşeden çıkıp "dur, burası senin değil," diyecekti. Bu ev, bu arsa ve etrafındaki dönümlerce orman Özge'nindi. Korumalar Özge'yi görür görmez ayaklandılar. Selam verirken harekete hazır küçük bir ordu gibiydiler. Kendi canlarını feda edecek kadar seviyorlardı bu yüreği büyük kadını. Çünkü dünyalarını o kurtaracaktı. Özge bir yere gitmediklerini anlatan el hareketiyle dindirdi heyecanlarını ve aşağıdaki göle doğru yürümeye başladı. Gölün kıyısına ulaştığında adımları bir an yavaşladı. Kıyıda durmalıydı ama durmadı. Birkaç saat sonra yapacağı darbenin hayatın akışını değiştirecek etkisinin hissi durmasını engelledi. Suya bir adım attı, duramadı. Adımları suyun ağırlığına yararak suya yürümeye devam etti. Su bileklerine gelene kadar yürüdü. Duramazdı. Darbeyi yapmak zorundaydı. Arkasında dünya vardı, halk vardı. Su baldırlarına değdi. Artık durması şarttı. Ne yapacaktı? Yürüyüp gölün içinden başka bir hayata mı akacaktı? Darbelerin olmadığı, yapılmak zorunda kalmadığı bir hayata. Ama durmadı. Adımları devam ederken su dizlerine kadar tırmandı. Turgut Bey haklıydı. Birilerinin bir şeyler yapması şarttı. Herkesin eli bağlanmıştı. Seçim sistemi çalışmıyordu. Bu sadece bir dedikodu değildi. Ölçülmüştür Özge. Her 7 muhalefetten oyuna karşı 2 oy ekleniyordu. Sonsuza kadar seçilmek için her şey ayarlanmıştı. Şimdi kalçalarına kadar sudaydı. Durmadı. Adımlarını atarken aklı çığlık çığlığaydı. Birkaç saat sonra o meydana çıkmalı, o konuşmayı okumalı ve ardından o darbeyi yapmalıydı. Çünkü birisi bir şeyler yapmalıydı. Herkes konuşuyor zaten ama bir şeyler yapmalıydı. Muammer Bey'in itirazları Turgut'un ısrarlarına karıştı. Aklında Deniz'in gözlerindeki hayal kırıklığı, meydanlardan yuvatılan çocuğun küçücük tabutundaki anlamsızlığı, "Peace in your hands" demişti Washington'daki adamlardan biri. Acaba daha önce kaç kişiye bunu söylemişlerdi? Barış için birinin elinde yaşayabilir miydi? Özge boynuna kadar batmıştı. Onca zamandır kendi adını duymayı beklediği ses olmasa batmaya devam edecekti. Suyun ağırlığını yararak sese döndü. Deniz kıyıdaydı. Onu ne kadar beklemişti? Son konuşmalarından sonra çekip gitmesini izlemek ruhunun darbesiydi. Deniz tekrar seslenirken dizlerine kadar suya girdi. Gerçek bir dost daima değerlisinin peşinden giderdi. Adım adım çıktı Özge sudan. Deniz'e gitmezse onun kendisine geleceğini görmek hayat vermişti. Son tartışmalarından beri bu yüzleşmeyi beklemişti. Ona yaklaşırken Deniz kollarını açtı. Özge sırılsıklandı ama ikisi de umursamadı. Ne Özge'nin ıslaklığını ne de farklı görüşlerde karşı karşıya olmalarını. Deniz Özge'yi kollarıyla sardı. Daha önce hiç bu kadar birbirlerine yaklaşmamışlardı. 3. Bilge Canmanay. Karnındaki yaşam hayatının merkeziydi. Gördüğü her çocukta görüyor gibiydi. Henüz doğurmadı bebeğini. Annelik inmişti bedenine. Bazı kadınlarda krizlere neden olan bu duyguda huzur bulmuştu Bilge. Çünkü odaklanmıştı. Her şeyi dışarıda bırakıp tüm etkilerden arınarak sadece kızına odaklanmıştı. Tabii bir de doğru vardı. Ama dünyanın en iyi annesi babasızlığa çare olabilir miydi? Gözleri doldu aklına gelen soruyla. Üzerinde hissettiği bakışa döndü. Bilge gözyaşlarını sildi usta bir gülüşle. Çünkü Can hazırlanmış kapıda durduğu yerden onu izliyordu. En doğru yerdeydi Can, hayatının en doğru yerinde. Manipülasyonların, krizlerin, hırsların arındırıldığı bir yaşamdan sıyrılarak varmıştı buraya. Bahçede oturmuş, kendisini bekleyen Bilge'nin huzuruna, böyle ara ara küresine çekilip ağlamasına hormonlarından olmalıydı. "Hazır mısın?" demişti ona yaklaşırken. "Evet" diye kafasını Bilge'ye de. Kafasını salladı Bilge, saçlarını okşayan Can'a. Kendilerini bekleyen arabaya binerlerken "Ali daha dönmedi mi?" diye sordu Can. "Doğruyu bıraktıktan sonra geri dönmesin dedim. Öğlen ofisten alacak bizi" diye açıkladı Bilge. 3 haftayı ülkenin kuzeyindeki köyde geçireceklerdi. Gidecekleri yer aslında hiç de köy değildi. Çok lüks bir spa'nın şehriydi. Sadece zenginlerin kalabilmesi için özel tasarlanmış bir spa. Oraya gitme fikri nereden aklına gelmişti hatırlamıyordu. Ama ona söylediğinde Bilge'nin nasıl sevindiğini unutamazdı. Arabaya yerleştirdiklerinde Zeynep'i arayıp bugünkü seansı iptal etmesini söyledi. Ama Bilge hemen itiraz etti. "Oğlunu yeni kaybetmiş bir babayı görmenden hiçbir yere gidemezsin" dedi. Can seansına girecek, sonra da tatillerine gideceklerdi. aksi mümkün değildi. Can telefonu kapattı. Bilgiyi dinleyecekti ama. Hayatım benim, bizi görse ne fark edecek ki diye itiraz ettiğinde Bilge, nasıl ne fark edecek? Veli'yi herkesten iyi tanırsın sen. Babası seninle konuşmak istiyorsa konuşabilmeli Can. Oğlunu kaybetmiş babayı reddetmek olmaz dedi. Tavrı kesindi. Tamam patron dedi Can. Keyifliydi. 4. Özge ve Deniz. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan sonuna kadar seninleyim. Ama binlerce yıldır yapılan bir şeyin işe yaramadığını artık anlamak zorundayız. Hakkı korumak için gerekirse yalan söylemeye, konuları saptırmaya, hatta öldürmeye hak bulan herkes, savaştıkları kötülükten çok daha büyük bir kötülüğe sebep olmuşlardır. Bir düşün, bu ülkede eğitim almak isteyen başörtülü kızların üniversiteye girmesi engellenmeseydi. Özge bıkmıştı bu cümleden. Kendisi de başörtülü arkadaşı sınıfa alınmadı diye okuldaki bir sürü eyleme katılmıştı. Ama arkadaşlarını okula aldırmak, inanç özgürlüğünü sağlamak için yapılan o gösteriler bugünlere zemin olmuştu. İtiraz etti. Ben de isteyen herkes istediği şekilde eğitim alsın diye bir sürü eyleme katıldım zamanında. Ama salak gibi kullanıldım. Tüm üye niyetimle adalet olsun diye yaptığım o eylemler şu an içinde bulunduğumuz cehennemin kapılarını açtı. Deniz sesini yükseltti. Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Bugünlere nasıl geldiğimizi düşün lütfen. İyi insanların halkın yönetimini, demokrasiyi, padişahlık denilen illetten korumak için, din tüccarlarından korktukları için, cehalete uyguladıkları baskıyla geldik. Adalet olsun diye yaptığın o eylemlerle değil. O kapıları açan, ne biliyor musun, sebebi ne olmuşsa olsun başına bağladığı örtü yüzünden insanın eğitimden dışlanmasıdır. Görmüyor musun? O cehennem kapıları o kızların okula alınmamasına karar verildiği gün aralanmaya başlanmıştı zaten. Bilge'ye aç olanı dışlamak. Onu karanlığa gömmek. Kişiyi bilgiyle tanıştırıp sorgulayan, anlayan, gerçek bir insana dönüşmesini, ona yardım etmek yerine onu yok saymayı seçip karanlığa itmek. O her şeyin saptırıldığı bilgiden, eğitimden uzak, din tüccarlarına ona muhtaç etmek. İnsan olma potansiyelindeki o canlıyı yalnız bırakmak. Hele bunu bir de adaleti korumak için yapmak. Adaleti korumak istiyorsan yapman gereken ilk şey daima ama daima adil olmaktır. Kötülüğe yenmek için yapmayı kabul ettiğin her yanlış bir çığ gibi büyüyerek yığılır üstüne. Çünkü iyiliği bilen birinin iyilik yapabilmek için yalan gibi, bilgiyi saptırmak gibi kötülüğün araçlarını kullanması en büyük kötülüktür, günahtır. En büyük yanlıştır. Çünkü yanlış, yanlışı tanıyan birinden çıktığında ikiye katlanır, ağırlaşır. Yanlışla doğruyu ayırmamak, bilinç düzeyinde birinin yaptığıyla o ayrımı yapabilen birinin yaptığı yanlış arasında dağlar kadar fark vardır. Bilen, anlayan, umursayan biri bildiği halde, anlayıp umursadığı halde kötülüğe alet oluyorsa hayat tarafından en ağır şekilde cezalandırır. Hele kendisi inandığı bir ideolojiyi korumak için karşısındakinin hakkını ezen bir kişi ya da bir oluşum, fikir ne kadar temiz olursa olsun mutlaka cezalandırılacaktır. Evrenin kanunudur bu. Bu yüzden tüm diktatörler parçalanarak ölürler ve o diktatörleri parçalayanlar da başka kötülüklere zemin olurlar. Senin yapacağın darbenin sadece bir temizlik olacağını sanıyorsan kendini kandırıyorsun. O darbeyle belki kokuşmuş, yapış yapış birbirine bağlanmış bir suç yumağını yıkayıp atacaksın ama hareket senden geldiği için, binlerce kişinin tepkisi bir tek kişiden geldiği için hayat o temizliği kabul etmeyecek. Özge, peki neyi kabul edecek hayat? Sahte bir seçim sisteminde milyonlarcasının oyunun hiçe sayılmasını mı? Her 7 oyda 2 oy karşı tarafa yazılırken düzenlenen sahte seçim kampanyalarında meydanlarda verilen umut tuzaklarını mı? İtiraz eden polisin, hakimin kim varsa hapse atılmasını ya da rüşvetle sisteme bağlanmasını mı? bunları kabul edecek ve erdemli birkaç kişinin inisiyatif kullanarak doğruyu yapmaya çalışmasını mı kabul etmeyecek?" dedi sancıyla. Ayrım sonu.